Elçilerin İşleri 17. İncil'in Müjdecileri. Bu bölüm Elçilerin İşleri 13 ayet 4 ila 52 ayetlerine dayanmaktadır. Pavlus'la Barnaba Antakya'da kardeşler tarafından görevlendirilmelerinin ardından Kutsal Ruh'un buyruğuyla yola çıkar. Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Böylece elçiler ilk müjdeleme yolculuklarına başladılar. Kıbrıs, İstefanos'un ölümünün ardından başlayan zulüm nedeniyle imanlıların Yeruşalim'den kaçarak gittikleri yerlerden biriydi. Antakya'ya seyahat ederek Rab İsa'nın İncil'ini ilan eden kişiler Kıbrıs'tan gelmişlerdi. Elçilerin İşleri 11, ayet 20. Barnaba'nın kendisi Kıbrıs doğumluydu. Elçilerin İşleri 4, ayet 36. Şimdi de o ve Pavlus, Barnaba'nın akrabalarından olan Yuhanna Markos'la birlikte bu adayı ziyaret ediyorlardı. Markos'un annesi, Mesih inancına dönmüş bir mühtediydi ve Yeruşalim'deki evi öğrenciler için bir sığınak gibiydi. Orada her zaman içtenlikle karşılanacaklarından ve dinlenme zamanı bulacaklarından emin oluyorlardı. Markos, elçilerin annesinin evine yaptığı bu ziyaretlerden birinde, Pavlus'la Barnaba'ya müjdeleme yolculuklarında kendilerine eşlik etmeyi teklif etti. Allah'ın lütfunu kalbinde hissediyordu ve kendisini tamamen müjdeleme hizmetine adamayı arzu ediyordu. Salamis'e varan elçiler, Yahudilerin havralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Adayı baştan başa geçerek Bafa geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Şeytan, Allah'ın krallığının yeryüzünde mücadele verilmeden inşa edilmesine izin veremez. Kötülüğün güçleri, müjdenin yayılmasıyla görevlendirilmiş aracılara karşı bitmeyen bir savaş halindedirler. Saygın ve bütünüyle dürüst kişilerin huzurunda gerçek ilan edildiğinde, karanlığın bu güçleri bilhassa etkin olurlar. Kıbrıs valisi Sergius Pavlus, müjde mesajını dinlerken de böyle oldu. Vali, elçilerin iletmeye geldiği mesajı öğrenmek için onları çağırtmıştı. Şimdi ise, büyücü Elimas aracılığıyla çalışan kötülüğün güçleri şeytani teklifleriyle onu imandan döndürmeye, böylece Allah'ın amacını engellemeye çalışıyorlardı. Düşkün düşman her zaman, ihtida ettikleri takdirde Allah'ın gayesine etkin hizmet verebilecek olan nüfuzlu kişileri bu şekilde kendi saflarında tutmaya çalışır. Fakat sadık müjde işçisi, düşmanın elinde bozguna uğramaktan korkmamalıdır. Zira o, her şeytani etkiye dayanmak için yukarıdan gelen güçle kuşanma ayrıcalığına sahiptir. Pavlus, şeytan tarafından ciddi şekilde kuşatılmasına rağmen düşmanın birlikte çalıştığı kişiyi azarlayacak cesarete sahipti. Kutsal ruhla dolan elçi, gözlerini Elimas'a dikerek, "Ey iblisin oğlu!" dedi. "Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rab, bin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin." O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Büyücü gözünü müjde gerçeğinin kanıtlarına kapamıştı. Rab de adil bir öfkeyle onun doğal gözlerini kapatarak onu gün ışığından mahrum bıraktı. Bu körlük kalıcı değil, yalnızca bir süreliğineydi. Tövbe etmek için uyarılması ve acı verici bir şekilde gücendirdiği Allah'ın affını istemesi için verilmişti. Bu şekilde içine düşürüldüğü kargaşa, Mesih'in öğretisine karşı kullandığı sinsi sanatlarını tamamen faydasız hale getirdi. Kör olarak yolunu el yordamıyla aramaya zorlanmış olması, elçilerin gerçekleştirdiği ve Elimas'ın el çabukluğu olarak küçümsediği tüm mucizelerin Allah'ın gücüyle gerçekleştirildiğini kanıtlıyordu. Elçilerin öğrettiği doktrinin gerçekliğine ikna olan vali, müjdeyi kabul etti. Elimas eğitimli bir adam değildi, ancak şeytanın işini yapmak için özellikle uygundu. Allah'ın gerçeğini vaaz edenler, kurnaz düşmanla pek çok değişik şekillerde karşılaşacaklardır. Bu, şeytanın canları kandırmakta başarılı araçlar olmak üzere eğittiği, kimi zaman bilgili fakat çoğunlukla cahil kişiler şeklinde olacaktır. Mesih'in hizmetkarının görevi Allah korkusuna ve onun kudretinden gelen güce sahip olarak nöbet yerinde beklemektir. Böylelikle şeytanın ordularını kargaşaya uğratabilir ve Rabbin adıyla zafer kazanabilir. Paulus ve beraberindekiler yolculuklarına devam ederek Pamfilya bölgesindeki Perge kentine gittiler. Yolları çok zahmetliydi. Zorluklarla ve mahrumiyetlerle karşılaştılar ve dört bir yandan tehlikelerle kuşatıldılar. Geçtikleri kentlerde ve kasabalarda ve ıssız yollar boyunca görülen ve görülmeyen tehlikelerle çevrelendiler. Fakat Paulus'la Barnaba Allah'ın kurtarıcı gücüne itimat etmeyi öğrenmişlerdi. Kalpleri mahvolmakta olan canlara karşı gayretli sevgiyle doluydu. Kayıp koyunları arayan sadık çobanlar olarak kendi rahatlıklarını ve kolaylıklarını hiç düşünmediler. Kendi benliklerini unutarak yorgun ve aç olduklarında ve üşüdüklerinde sendelemediler. Gözlerinin önünde tek bir hedef vardı. Sürüden ayrılarak çok uzaklaşanların kurtuluşu. İşte burada Markos, korkusunun ve cesaretinin kırılmasının altında ezilerek kendini Rabbin işine yürekten verme hedefinde bir süreliğine sendeledi. Zorluklara alışkın olmadığından, yoldaki tehlikelerden ve mahrumiyetlerden ötürü cesareti kırıldı. Uygun koşullar altında başarıyla çalışmıştı. Fakat şimdi, öncü işçiyi sıklıkla kuşatan karşıtlıkların ve tehlikelerin ortasında, çarmıhın iyi bir askeri olarak zorluklara göğüs germede başarısız oldu. Tehlikeye, zulme ve zorluklara cesur bir kalple karşı koymayı henüz öğrenmemişti. Elçiler yollarına devam ettiğinde ve daha da büyük zorlukların beklentisi ortaya çıktığında Markos'un gözü korktu. Tüm cesaretini kaybederek ilerlemeyi reddetti ve Yeruşalim'e döndü. Bu terk ediş, Paulus'un Markos'u bir süreliğine kötü, hatta sert bir şekilde yargılamasına neden oldu. Öte yandan Barnaba ise onu tecrübesizliğinden ötürü mazur görme eğilimindeydi. Markos'un hizmeti bırakmasından endişe ediyordu. Zira onda kendisini Mesih için faydalı bir işçi olmaya uygun hale getirecek nitelikler görüyordu. İleriki yıllarda Markos için gösterdiği özenin semeresini bol bol gördü. Zira genç adam kendini kayıtsızca Rabbe verdi ve müjdeyi zorlu alanlarda duyurma işine girdi. Allah'ın bereketi ve Barnaba'nın bilgece eğitimiyle değerli bir işçiye dönüştü. Paulus daha sonra Markos'la barıştı ve onu işçi kardeşi olarak kabul etti. Onu ayrıca Allah'ın krallığı için iş arkadaşı ve bana teselli olan biri olarak Koloselilere tavsiye etti. Koloseliler 4:2-11. Yine kendi ölümünden kısa bir süre önce Markos'tan hizmet için kendisine yararlı olarak bahsetti. 2. Timoteos 4, ayet 11. Markos'un ayrılışından sonra Paulus'la Barnaba, Pisidya'daki Antakya'yı ziyaret ederek Sept günü Yahudi havrasına gidip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra havranın yöneticileri onlara, "Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun, konuşun" diye haber yolladılar. Bu şekilde konuşmaya çağrılan Paulus ayağa kalktı. Eliyle bir işaret yaparak, "Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin" dedi. Bunu harika bir konuşma izledi. Rabbin Yahudilerle Mısır'daki esaretten kurtuldukları zamandan beri ilgilenişinin ve Davut'un soyundan bir kurtarıcının nasıl vaat edildiğinin hikayesini anlatarak devam etti. Ve cesaretle şunları söyledi. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı, İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya, bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. "Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim." Böylece İsa'yı insanların kurtarıcısı, peygamberlik sözlerinde bildirilen Mesih olarak güçlü bir şekilde ilan etti. Paulus bu beyanda bulunduktan sonra sözüne devam etti. "Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Paulus, kurtarıcının Yahudi önderler tarafından reddedilişiyle ilgili açık gerçeği duyurmakta tereddüt etmedi. Elçi onda, ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde dedi, Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa, daha önce kendisiyle birlikte Celile'den Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor.
Elçi sözlerine, "Biz de size müjdeyi duyuruyoruz," diye devam etti. Tanrı, İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, "Sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum." Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. "Size, Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim." Bunun için başka bir yerde de şöyle der: "Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin." Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Ve şimdi Mesih'e ilişkin bilinen peygamberlik sözlerinin yerine gelişini açıkça bildirdikten sonra Pavlus onlara tövbeyi ve kurtarıcıları İsa'nın erdemleri aracılığıyla günahların bağışlanmasını vaaz etti. "Şunu bilin ki," dedi, "günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır." Konuşulan sözlere Allah'ın ruhu eşlik etti ve kalplere dokunuldu. Elçinin eski ahit peygamberlik sözlerine atıfta bulunması ve bunların Nasıralı İsa'nın hizmetinde yerine geldiğini beyan etmesi, vaat edilen Mesih'in gelişini özlemle bekleyen pek çok can için ikna edici oldu. Ve konuşmacının kurtuluşa dair sevinçli haberin hem Yahudiler hem de uluslardan olanlar için olduğuna ilişkin verdiği güvence, bedene göre İbrahim'in çocukları arasında sayılmayanlara umut ve sevinç getirdi. Yahudiler havradan çıkarlarken, uluslar bu sözlerin gelecek Sept günü kendilerine söylenmesini yalvardılar. Topluluk sonunda dağılırken, o gün kendilerine sunulan sevinçli haberi kabul etmiş olan Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Pavlus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Pisidya'nın Antakya'sında Pavlus'un konuşmasına gösterilen ilgi sayesinde ertesi Sept günü hemen hemen bütün şehir Allah'ın sözünü dinlemek için toplanmıştı. Ama Yahudiler kalabalıkları görünce kıskançlıkla doldular ve karşı koyup küfrederek Pavlus tarafından söylenen şeylere karşı geldiler. Pavlus ve Barnaba ise cesaretle şöyle karşılık verdiler: "Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Mesih'in kendilerini Allah'ın çocukları olarak tanımış olmasına fazlasıyla sevindiler ve minnettar kalplerle vaaz edilen sözü dinlediler. İman edenler müjde mesajını başkalarına iletmede gayretliydiler. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Yüzyıllar önce ilhamla yazan kalem, ulusların bu devşirilmesini tasvir etmişti. Ancak bu peygamberlik ifadeleri yalnızca belli belirsiz anlaşılabilmişti. Hoşea şöyle demişti: "Yine de İsraillilerin sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. Kendilerine, siz halkım değilsiniz denilen yerde, yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız denecek. Ve yine, onu ülkede kendim için ekeceğim, merhamete ermemiş olana acıyacağım, halkım olmayana halkımsın diyeceğim. Onlar da bana Tanrım diyecekler." Hoşea 1, ayet 10, 2-2.23. Kurtarıcının kendisi, yeryüzündeki hizmeti sırasında müjdenin uluslar arasında yayılışını önceden bildirmişti. Bağ benzetmesinde, tövbesiz Yahudilere Allah'ın krallığı sizden alınacak ve onun meyvesini verecek bir ulusa verilecektir, dedi. Matta 21, ayet 43. Dirilişinden sonra da öğrencilerine bütün dünyaya gitmeleri ve tüm uluslara öğretmeleri emrini verdi. Uyarılmamış hiç kimse bırakmamalı, ancak müjdeyi bütün yaratılışa duyurmalıydılar. Matta 28, ayet 19, Markos 16, ayet 15.
Pavlus'la Barnaba,
Pisidya Antakya'sında ilgilerini uluslara çevirdikleri halde dinleyici bulmak için olumlu fırsat ortaya çıkan her yerde Yahudiler için çalışmaktan da geri kalmadılar. Daha sonra Selanik'te, Korint'te, Efes'te ve diğer önemli merkezlerde Pavlus ve çalışma arkadaşları müjdeyi hem Yahudilere hem de uluslara vaaz ettiler. Fakat bundan böyle enerjilerinin büyük bölümünü putperest bölgesinde gerçek Allah ve onun oğluna ilişkin çok az bilgisi olan ya da hiç bilgisi olmayan halkların arasında Allah'ın krallığını kurmaya yönelik olarak kullanacaklardı. Pavlus'un ve çalışma arkadaşlarının kalpleri Mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vaade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısız olanlar için merhametle doldu. Elçilerin uluslara yaptığı yorulmak bilmeyen hizmet sayesinde bir zamanlar uzak olan yabancı ve garipler Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındıklarını ve onun kefaret edici kurbanlığına iman aracılığıyla kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkı olabileceklerini öğrendiler. Efesliler 2, ayet 12, 13, 19. İmanda ilerleyen Pavlus, İsrail'deki öğretmenler tarafından göz ardı edilenler arasında Allah'ın krallığının geliştirilmesi için durmaksızın çalışıyordu. Mesih İsa'ya daima kralların kralı, Rablerin Rabbi, 1. Timoteos 6, ayet 15 olarak yüceltiyor ve imanlıları onda köklenip gelişmeye ve imanda güçlenmeye teşvik ediyordu. Koloseliler 2, ayet 7. İman edenler için Mesih sağlam temeldir. Bu diri taş üzerine hem Yahudiler hem de uluslar inşa edebilir. Herkese yetecek kadar geniş, tüm dünyanın ağırlığını ve yükünü kaldırabilecek kadar sağlamdır. Bu, Pavlus'un kendisi tarafından açıkça anlaşılmış bir gerçektir. Hizmetinin son dönemlerinde müjde gerçeğine olan sevgilerinde sadık kalmış olan uluslardan bir grup imanlıya hitap eden elçi şöyle yazdı. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Efesliler 2, ayet 20. Müjde mesajı Pisidya'da yayıldığında Antakyalı inançsız Yahudiler kör önyargılarıyla Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Pavlus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Gördükleri bu muameleden ötürü elçilerin cesareti kırılmadı. Efendilerinin sözlerini hatırladılar. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun, çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Matta 5, ayet 11-12. Müjde mesajı ilerliyordu ve elçilerin yüreklenmeleri için pek çok nedenleri vardı. Antakya'da Pisidyalılar arasında yaptıkları çalışmalar bol bol bereketlenmişti ve çalışmayı bir süreliğine yalnız başlarına sürdürmek için yanlarından ayrıldıkları imanlılar sevinç ve kutsal ruhla doluydu.